Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. İkinci ayrım. Çocukluk yılları. Bugün gibi hatırlıyorum. 1968 senesiydi. 7 yaşındaydım. Bir cumartesi akşamı saat 8'de dayımın arabasında arka koltukta kalbim küt küt ata ata annemlerin Sarıyer'deki evimizden çıkmasını bekliyordum. Herkes kapının önünde toplanmış, sarmaş dolaş olmuştu. Annem hüngür hüngür ağlıyordu. Arabanın kapısını açtı, yanıma oturdu. O anda babamın sesini duydum. Hakkınızı helal edin. Babam ön koltuğa geçip oturdu. Dayım babama baktı. Gidelim mi enişte diye sordu. Babam elinin tersiyle gözyaşlarını sildi, gidelim dedi. Dayım arabayı çalıştırdı. Araba ağır ağır hareket etmeye başladı. Arkama dönüp baktım, anneannem elinde tuttuğu bir sürahi suyu arkamızdan döküverdi. O anda dedemin sesi arabanın içinde yankılandı. Allah kavuştursun. Selametle gidin, sağ dönün. Hepimiz sanki dilimizi yutmuştuk. Kimseden çıkmıyordu. Annem bana sarılmış sessizce ağlıyordu. Babam arada bir başını çevirip bize bakıyordu. Arada bir de anneme yeter artık, kes şu ağlamayı diyordu. Yol boyunca annem ellerini başak sarısı uzun saçlarımda gezdirdi, beni koklayıp öptü. Epeyce bir yol gittikten sonra ortamın sessizliğini dayımın gür sesi dağıttı. Geldik. Arabadan aşağı indik. Babamlar bavulları sürüye sürüye güvenlik kontrolünün olduğu yere götürdü. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri girdik. Babam yanıma geldi. Elimden sımsıkı tuttu. Canım kızım dedi. Sen annenle şuraya otur. Ben dayınla bavulları uçağa verip geliyorum. Annem beni kucağına aldı. Öptü, kokladı. Seni çok seviyoruz dedi. Bunu asla unutma güzel kızım. Annemin ağlamaktan kan çanağına dönen gözlerine baktım. O zamanlar neler olduğunu anlamamıştım. Meğerse annem o anda vicdanıyla hesaplaşıyormuş. Minik ellerimle annemin elinden tuttum. Beni yanınıza ne zaman alacaksınız diye sordum. En kısa zamanda dedi iç çekerek. Sana kavuşacağım günü iple çekeceğim. Şimdi bana söz ver. Anneme boş gözlerle baktım. Anneanneni kesinlikle üzmeyeceksin. İyi kız olacaksın. Anlaştık mı? Başımı aşağı yukarı salladım. Söz verdim. Anneannemi kesinlikle üzmeyeceğim. Annem bana sarıldı. Aferin sana. Hep böyle uslu çocuk ol. O sırada babamla dayım yanımıza geldi. Babam boynuma sarıldı. Benim küçük prensesim dedi. Seninle burada vedalaşıyoruz. En kısa zamanda görüşeceğiz. Eskisi gibi yine hep birlikte olacağız. Anneannenleri sakın üzme, değil mi? Annemle babam sevgilerini kendilerince gösterdikten ve nasihatlerini verdikten sonra bir toz bulutu gibi uçup gittiler. Dayım elimden sımsıkı tuttu. Hadi gidelim dedi. Dayımla arabaya bindiğimde bir şey dikkatimi çekmişti. Arabanın içi annem kokuyordu. Dayım pencereyi açtı. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Pencereyi kapat. Dayım afalladı. Ne oldu kız? Diye sordu. Araba annem kokuyor dedim ağlayarak. Bırak da annemin kokusu içeride kalsın. Dayım pencereyi hemen kapattı ve elinde tuttuğu sigara paketini ceketinin cebine soktu. Buğulanan gözlerini elinin tersiyle sildi. Üzülme dedi. Yakında annene kavuşacaksın. Dayıma baktım. Dayı dedim. Annemler nereye gitti? Arnavutluk'a. Orası çok mu uzak bir yer? E işte. Ne uzak sayılır ne de yakın. Dayı, ne var? Herkesin babası İstanbul'da çalışıyor. Benim babam neden oraya çalışmaya gitti? Dayım güldü. Herkesin babası İstanbul'da çalışmıyor. Orada çalışan başka çocukların babaları da var. Orası güzel bir yer mi? Arnavutluk mu? Evet. Orası tam bizim istediğimiz gibi bir devlet. Sen orayı daha önce gördün mü yoksa? Görmedim ama inşallah onların sistemini bize getireceğiz. Hangi sistem dayı? Komünizmi. Komünizm ne? Dayım kısa bir süre düşündü. Ağzının içine giren pos bıyıklarını ovuşturdu. Sana nasıl anlatsam? Sen ve ben eşit olacağız. Sen ve ben eşit değil miyiz dayı? Dayım güldü. Bizi kastetmedim. Bütün halkların kardeşliğinden bahsediyorum. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım dayı. Dayım eliyle saçlarımı okşadı. Daha çok küçüksün. Anlamaman doğal. İstersen bu konuları sen biraz büyüdüğünde konuşuruz. Babam oraya gitmek zorunda mıydı? Evet. Neden? Çünkü devlet istedi. Devlet baba mı? Hı. Devlet baba. Devlet baba başka çocukların babasından oraya gitmelerini neden istemedi? Onlardan da istedi. Babanın işi bu. Baban devlet adına çalışıyor. Babam ne iş yapıyor ki? Devleti temsil ediyor. Nasıl? Senin baban bir diplomat. Dışişleri Bakanlığı'nın emrinde çalışıyor. Peki sen ne iş yapıyorsun dayı? Sen de mi devlete çalışıyorsun? Hayır, ben devlete çalışmıyorum. Biz devleti yıkmaya çalışıyoruz. Siz kimsiniz? Bizler komünist üniversite öğrencileriyiz. Devleti yıkarsanız babam sizi hapse atar. Hasan dayım katıla katıla güldü, sonra da eve geldik dedi. O gece üzüntümden sabaha kadar uyuyamadım. Gözümü kapattığımda kötü rüyalar görüyordum. Anneannem gecenin bir vakti odama geldi, yatağa girdi. Yanıma sokuldu, sonra da avazı çıktığı kadar bağırdı. Recep! Recep dedem ve Hasan dayım koşarak odaya girdiler. İkisi de soluk soluğa kalmıştı. Ne oldu hanım dedi dedem. Kız ölüyor dedi anneannem. Ateşten cayır cayır yanıyor. Çabuk biriniz bana bir kap soğuk su, biraz sirke ve bir tane de el havlusu getirin. Hasan dayım su, sirke ve el havlusunu getirdi. Bu arada anneannem de üzerimdekileri çıkardı. Sirkeyi su dolu kabın içine döktü. Havluyu suya batırdı, sonra da ıslak havluyla vücudumu silmeye başladı. Vücudum yangın yeri gibiydi sanki. Biriniz çabuk bir derece getirsin, ateşini ölçelim dedi anneannem. Dayım koşarak odadan çıktı. Annemi özledim dedim sayıklayarak. Recep dedem karşımda durmuş bir çocuk gibi ağlıyordu. Gelecek yaz seni de oraya götürecekler kızım, hiç üzülme dedi anneannem. Beni neden yanlarında götürmediler? Hani annem beni en kısa zamanda yanlarına aldıracaktı. Annen sen üzülmeyesin diye sana gerçekleri söyleyemedi kızım. Ne yazık ki orada senin okuyacağın bir okul yok. Yalan söylüyorsun anneanne. Orada okul olmaz olur mu hiç? Elbette orada da okullar var ama sana göre bir okul yok. Orası komünist bir ülke. Komünistler kötü insanlardır kızım. Olsun dedim iç çekerek. Komünistlerin nesi kötü? Dayım da komünist değil mi? Dayım kötü bir insan mı şimdi? O sırada dayım elinde tuttuğu dereceyle içeri girdi. Anneannem ayağa kalktı, dayımın elinden dereceyi çekip aldı. Tüh sana dedi dayımın yüzüne tükürerek. 7 yaşındaki çocuğun aklına bile komünizmi sokmuşsun. Her gün donunu anana yıkatıyorsun. Sonra da üniversiteye devrim yapmaya gidiyorsun. Senin kendine bile faydan yokken devrimi nasıl yapacaksınız? Dayım eliyle yüzünü sildi. Ben ne yaptım ki dedi. Sus dedi anneannem. Keşke seni doğuracağıma taş doğursaydım. Taşı bağrıma bassaydım. Her gün sokaklarda onlarca genç insan ölüyor. Sabahları bu evden dışarı çıktığında yüreğim ağzıma geliyor. Hacı bir adamın komünist bir oğlu nasıl olur anlayamıyorum. Allah'ım sen benim aklımı koru. Yeter Nuriye dedi dedem cılız bir ses tonuyla. Artık şu dereceyi çocuğun koltuk altına koysan diyorum. Anneannem dedeme çıkıştı. Şimdi de sen başlama, sus dedi. Rahmetli dedem anneannemden çok korkardı. Dedem mülayim bir insandı. Anneannem de bir o kadar cazgır ve baskın. Tam 4 yıl anneannemlerin yanında kaldım. Doğrusunu söylemek gerekirse, hayatı ilk olarak anneannemin yanında öğrendim. Onun bendeki emeğini hiç ama hiçbir zaman unutamayacağım. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Nihayet okulum yakın bir zamanda tatile girecekti. Benim de o sıralar günlerim Arnavutluk'u hayal etmekle geçiyordu. Derslerime karşı ilgili oluşum evdeki herkesi sevindiriyordu. Fakat küçük yüreğim aklımın peşini bir türlü bırakmıyor, önüne geçiyordu. Kalbim heyecandan küt küt atıyordu. O günlerde adeta yemekten içmekten de kesilmiştim. Hayatımda ilk kez bir uçağa binecektim. Hayatımda ilk kez başka bir ülkeye gidecektim. Belki şaşıracaksın ama artık kendi ülkemde yaşama arzumu bile kaybetmiştim sanki. Heyecanla beklediğim gün en sonunda gelip çatmıştı. Karnemi aldım. Derslerimin hepsi pek iyiydi. Koşarak eve geldim. Karnemi dedeme gösterdim. Dedem elimden tuttu, beni bakkala götürdü, çikolata, şeker aldı. Yanağıma kocaman bir öpücük kondurdu. Yarın annenlerin yanına gidiyorsun. Oralarda bizi unutma, tamam mı, dedi. Dedemin boynuna sarıldım. Geri döneceğim ya dede, dedim. Öyle uzun uzadıya kalmayacağım. Sana oradan şeker getireyim mi? Kahkahayı patlattı dedem. Tamam, limonlu şeker getir, dedi. Ertesi gün uçağa bindim. Uçak havalandığında yaşamımdan en uzun saniyeler akıp geçti sanki. Bembeyaz kesildim. İyi ki yaşlı bir teyzenin yanına oturmuşum. Elimden tuttu, korkma, dedi. Birazdan her şey normale dönecek. Oturduğum koltukta 2 büklüm olmuştum. İçime hep böyle hava girecek mi teyzeciğim, dedim çocuksu sesimle. Nefes alamıyorum da. Galiba kadının kocasıydı. Bana bakıp güldü. Şimdi derin derin nefes al bakalım, dedi. Sen cesur bir kıza benziyorsun. Korkmana gerek yok. Pencereden dışarı baktım. Pamuk tarlası bulutların üzerinde uçuyorduk. O sırada hosteslerden biri yanımıza geldi, bana baktı. Sen ne şirin bir kızsın böyle, dedi. Senin adın ne? Piruze, dedim cılız bir sesle. Arnavutluk'ta mı yaşıyorsun? Abla, dedim. Efendim, seni neden çok az duyabiliyorum? Hostes güldü. Kulağında basınç oluştu. İstersen şimdi kocaman bir esne bakalım. Belki o zaman beni daha iyi duyabilirsin. Esnedim, kulaklarımdaki uğultu bir anda yok oldu. Şimdi beni daha iyi duyabiliyor musun, diye sordu hostes. Duyabiliyorum, güldü. Sen Arnavutluk'ta mı yaşıyorsun? Hayır, dedim. Annemle babam orada yaşıyor. Onların yanına tatile gidiyorum. Baban ne iş yapıyor? Devlet baba adına çalışıyor. Uçakta sesimi duyan herkes kahkahayı patlattı. Yanımda oturan teyze elimden tuttu. Maşallah, dedi. Bıcır bıcır bir kız çocuğu. Allah seni büyüdüğün zaman şansından yana da güldürsün. O gün yanımda oturan o teyzenin ne demek istediğini yıllar sonra çok daha iyi anladım. Meğerse bir insanın kaderinde şans faktörü çok önemliymiş. Bir gün kötü kaderin o çirkin yüzünü sana gösterdiğinde elinde şanstan başka bir şey kalmıyormuş. Her neyse. Uçağın tekerlekleri açılıp yere değdiğinde sevinçten çıldıracak gibiydim. Aylardır görmediğim ailemi görecektim. Nihayetinde uçağın kapısı açıldı. Pilot o esnada bir anons yaptı. Lütfen herkes yerine otursun. Sadece Piruze Kızıl ayağa kalksın. Adım anons edilince şaşırdım. Şaşkın şaşkın ayağa kalktım. Uçaktaki herkes oturduğu yerden bana bakıyordu. O sırada uçağın baş tarafında annemin sesini duydum. Canım kızım, Piruzem! Bir anda uçakta alkış fırtınası koptu. Bazı yolcular hüngür hüngür ağlıyorlardı. Kollarımı açıp anneme koştum. Anne, dedim. Dedem benden limonlu şeker getirmemi istedi. Bu sefer uçakta kahkaha tufanı koptu. Herkes çılgınca gülüyor, herkes bizi alkışlıyordu. Annem beni kucakladığında yüzümü, gözümü öpmeye başladı. "Seni çok özledim bebeğim," dedi. "Seni çok özledim." Uçağın merdivenlerinden aşağı indiğimizde babamı gördüm. Koşup boynuna sarıldım. "Babacım," dedim. "Biliyor musun? Dayım komünistmiş. Sakın onu hapse atma." Babam anneme baktı. "Sana bunları kim söyledi kızım?" "Dayım," dedim. "İyi halt etmiş," dedi annem sinirli sinirli. "Bu çocuk adam olmayacak." "Hadi gidelim," dedi babam bir elini omuzuma koyarken. "Şimdi boş yere keyfimizi kaçırmayalım." Eve vardığımızda arabadan indik. Dışarıda sıcak ve usandırıcı bir gün vardı. Hava nemli, toprak kızgın, gökte kuraklık, yerde ise sıcaklık kokusunu adeta soluyorduk. Annem hiç zaman kaybetmeden beni eve götürdü, odama soktu. Odam küçük ama şirindi. Yatağımın üstünde birkaç tane oyuncak bebek vardı. "Bunlar benim mi?" diye sordum. "Hepsi senin," dedi annem yanağımdan öperken. "Sana daha da alacağım." Babam yanımıza geldi. Annemin elinden tuttu. "Firuze'ye güzel haberi verdin mi?" diye sordu. Anneme baktım. Yüzü çoktan pembeleşmişti. "Yakında sana bir kardeş geliyor kızım," dedi. Koşup annemin boynuna sarıldım. "Yaşasın," dedim. "Bir kardeşim olacak." Ertesi gün yalnız başıma sokağa çıktım. Sokak aralarında Arnavut çocuklar oyun oynuyorlardı. Ben de onlarla oyun oynamak için aralarına katıldım. İçlerinden biri beni itti, yere düştüm. Dizim kanamaya başladı. "Bunu neden yaptın?" "Allah'tan kork," dedim. Çocuk pis pis sırıttı. "Allah yok," dedi. "Enver Hoca var." Ağlayarak eve koştum. Annem kapıyı açtı. Beni kanlar içinde görünce "Ne oldu kızım?" diye sordu panikle. Sokaktaki çocuklardan biri beni itip yere düşürdü. Daha sonra da bana Allah'ın olmadığını, Enver Hoca'nın olduğunu söyledi. "Bu ülkede Allah yok mu anne?" Annem güldü. "Allah her yerdedir kızım. Allah'ın ülkesi olmaz. Şu dünya onundur." "Peki Enver Hoca kim anne?" "Enver Hoca Arnavut halkının lideri kızım. O çocukla sokakta yine karşılaşırsan ona aynen şunu söyle. Siz Enver Hoca'ya inandığınız için kara ekmek yiyorsunuz. Biz de Allah'a inandığımız için beyaz ekmek yiyoruz." Ertesi gün sokakta çocuklar top oynuyordu. Beni yere düşüren oğlanın yanına gittim. Elimi belime koydum. "Bana bak," dedim. "Siz Enver Hoca'ya inandığınız için kara ekmek yiyorsunuz. Biz de Allah'a inandığımız için beyaz ekmek yiyoruz. Tamam mı?" dedim. Fakir çocuk utana sıkıla bana baktı. "Tamam," dedi. "Seni düşürdüğüm için özür dilerim." Biz anılara dalıp gitmişken o esnada cep telefonum çaldı. Telefonun ekranına baktım. "Kusura bakma, kim?" dedim. "Çok önemli birisinden. Hemen cevap vermem gerekiyor." "Keyfine bak," dedi Kim, elinde tuttuğu su şişesinin mavi kapağını açarken. Oturduğum yerden kalktım. "Efendim, aşkım," dedim odaya girerken. Telefonla görüşmem bittikten sonra Kim'in yanına geri döndüm. "Tekrar kusura bakma," dedim. "Arayan kocan mıydı?" "Hayır, Enver değildi." Kim'in gözleri iri iri açıldı. "Ah," dedi iç çekerek, "biz kadınlar yok muyuz?" Bir süre birbirimize manalı manalı baktık. O anda yanağımda bir yanma hissi oluştu. Utangaç bir eda ile gülümsedim. Sonra da keyifli bir sesle, "Gerçek sevgi biz kadınlarda vardır, erkeklerde değil. Çok güzel şeydir kadın olmak. İnan bana, erkekler hem kötü bir aşık hem de kötü bir babadır. Halbuki biz kadınlar erkekler gibi miyiz? Gerçek sevgiyi bulduk mu hem iyi bir aşık hem de iyi bir anne olabiliyoruz. Ben yıllardır onun özlemiyle yanıp tutuştum. Gerçek ve saf aşkı yeni yeni buldum." Kim gülümsedi. "Adı ne?" "Amer." Kim'in yüzüne bu sefer kederli bir ifade yayıldı. Göğsünün sıkıştığını hissettim sanki. "Sen iyi misin?" diye sordum endişeli endişeli. İyiyim dedi derin bir iç çekerek. Amer ismi bir anda bana Ömer'i çağrıştırdı. Amer, Ömer diye kendi kendime söylendim. Sonra da kime bakıp haklısın dedim. İkisinin de ismi birbirlerinkine bu kadar benzer mi? Onu çok mu seviyorsun dedi Kim duygulu bir sesle. Ona kavuşana kadar şu dünyada amaçsız bir şekilde yuvarlanıp durdum. Neredeyse onun için deliriyorum. O benim şu dünyada varoluş nedenlerinden bir tanesi. Onun dışında iki tane nedenim daha var. Yakışıklı mı bari dedi gülerken. Hem de çok. Kim şaşkınlıkla bana baktı. Bir dakika orada dur dedi. Sen az önce ne söyledin? Başka aşıkların da mı var? Kim'e bakıp gülümsedim, yeni bir sigara yaktım. Bir elimle havaya yayılan dumanı savuşturmak ister gibi bir hareket yaparak konuyu değiştirdim. Kız kardeşin Debbie nasıl? Evlendi dedi Kim. O kadar büyüdü mü? Sen ne diyorsun? Çocuğu bile var. Hem de 5 tane. Sana inanmıyorum. Biz tanıştığımızda henüz 1 yaşındaydı. Şimdi gerçek bir kadın oldu. Çocuklarla boğuşup duruyor. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24. Devamı 3. ayrımda.